Ayrım 26.
Ve kloze öte arkamı dönüp yüzümü karanlık geceden kopup gelen esintiye doğru biraz daha eğiyorum. Ertesi sabah erkenden adalara doğru yola çıktık. Kayen, adalar, San Joseph arasında mektup dokuyan Tanon adlı 400 tonluk eski bir gemide 26 kişiyiz. Ayaklarımıza vurulan zincirler ve kelepçelerle ikişer ikişer birbirimize bağlıyız. Elde tüfek, 4 aynasının gözetlediği 8'er kişilik 2 grup geminin ön tarafında. 6 aynasız ve 2 kafile yöneticisinin denetlediği 10 kişi de teknenin kıçında. İlk büyük fırtınada denizin dibini boylayacağı benzeyen geminin güvertesinde herkes. Yolculuk sırasında düşünmeye kararlıyım. Kendimi oyalamaya bakıyorum. Sırf canını sıkmak için yanımda oturan bet suratlı aynasıza sesleniyorum. Çürümüş tekne, ilk büyük fırtınada batabilir. Ayağımıza vurduğunuz zincirlere batan gemiden sağ çıkmamız imkansız. Keyifsiz görünen aynasız tam beklediğim tepkiyi gösteriyor. Denizde boğulmanız bize vız gelir. Sizi zincire vurma emri aldık. Hepsi bu kadar. Sorumluluk emri verenlere aittir. Biz nasılsa uygulayıcı durumundayız. Haklısınız sayın bayım. Zincire vurulsak da vurulmasak da tabut denizin ortasında parçalandı mı hepimiz dibi boyladık demektir. Biliyor musunuz, uzun süreden beri gemi hep aynı yerler arasında gidip geliyor diyor enayi. Şimdiye kadar da başına hiçbir iş gelmedi. Tabii ama gemi uzun süreden beri denizlerde gezindiği için şimdi zorunlu olarak başına her an bir iş gelmesine hazır bulunmak gerek. İstediğimi başarmış, beni çevreleyen bu genel sessizliği silkeleyebilmiştim. Hemen konu mubassırlar ve mahkumlar tarafından ele alındı. Evet, bu gemi çok tehlikeli. Bir de üstelik bizi zincire vuruyorlar. Zincire vurulmasak belki bir kurtuluş yolu bulabiliriz. Canım, hepimizin durumu aynı. Üniformamız, çizmelerimiz ve silahlarımızla biz de hafif değiliz. Silahın lafı mı olur diyor bir başkası. Gemi batarsa silah nasılsa bırakılabilir. İlginin uyandığını görünce ortaya ikinci bir sorun atıyorum. Kurtarma filikaları nerede? En fazla 8 kişi alabilecek küçücük bir tekneden başka şey göremiyorum. Kaptanla tayfaları alır, gerisi boku yedi. Sesler biraz daha yükseliyor ve tartışma iyiden iyiye herkesi sarıyor. Doğru, kurtarma filikası diye bir şeyden eser yok. Üstelik gemi öyle bir halde ki şu işe yaramaz herifleri götürüp getirmek için aile babalarının hayatı tehlikeye atılıyor. Bu sorumsuzluk akıl alır gibi değil. Arka güvertedeki grupta olduğumdan iki kafile yöneticisinin de bizimle birlikte yolculuk ediyor. Biri bana bakıp Kolombiya'dan dönen kelebek sen misin diye soruyor. Evet, denizcilikten anladığım belli. O kadar uzağa gidebilmene şaşmamalı. Şişinerek yapıştırıyorum cevabı. Evet, çok iyi anlarım. Ortalıkta soğuk bir hava esiyor. En tehlikeli yer olan Maroni Irmağı'nın ağzından denize açıldığımız için dümeni tutmak gereğini duyan kaptan da köprüsünden inip yanımıza geliyor üstelik. Dümeni başkasına devretmiş. Kapkara, ufak tefek ve şişman, genç yüzlü kaptan bir ceviz kabuğuyla Kolombiya'ya gidenlerin kimler olduğunu soruyor. Kafile şefi, şu, şu ve şu ilerideki diyor. Kaptan hanginiz diye soruyor Beberuhi. Benim efendim. Eh dostum, denizci olarak seni candan kutlarım. Sıradan biri değilsin. Al, elini ceketin cebine sokuyor. Şu mavi tütünle sigara kağıtlarını benim armağanım olarak kabul et. Sağlığıma içersin. Sağ olun kaptan. Ama bu tabutun tepesinde haftada bir iki yolculuk yapmaya göze aldığınız için ben de sizi kutlarım. Canlarını sıkmak istediğim adamlar kaptanın kahkahayı bastığını görünce iyiden iyiye bozuluyorlar. Haklısın diyor. Bu ceviz kabuğunu çoktan gemi mezarlığına göndermeleri gerekirdi ama şirket teknenin batmasını ve sigorta primine konmayı bekliyor. Bunun üzerine ben de son darbeyi indiriveriyorum. Neyse ki sizin de mürettebat için bir kurtarma filikası var. Allah'tan öyle diyor kaptan. Fazla düşünmeden ve merdivenlerde kayboluyor. İsteyerek açtığım bu tartışma konusu 4 saat boyunca yolculuğumu doldurdu. Herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama tartışma burundakilere de sıçradı. Bugün deniz pek azgın değil. Sabah saat 10. Yalnız rüzgar hızlı yol almamıza fırsat vermiyor. Kuzeydoğu'yu tutuyoruz. Dolayısıyla da rüzgara ve dalgalara karşı ilerliyoruz. Tabii gemi de her zamankinden çok sallanıyor. Mahkumlarla mübaşırlardan birçoğu rahatsızlanıyor. Neyse ki bana zincirlenen mahkumu deniz tutmuyor. Hemen yanında oturanın kusması hiç de tatlı bir şey değil. Bu çocuk gerçek bir Parisli serseri. 1927 yılında Güyana gelmiş. Demek ki 7 yıldır adalarda. Genç sayılır. 38 yaşında. Bana Titi'yle balot ederler. Çünkü dostum İskambil'de üstüme yoktur. Adalarda kumardan geçinirim. Sayısı 2 franktan bütün gece bulum oynarız. Hele karşındakinin elinde birkaç surat patlarsa yanında toplanan diğer sayılarla birlikte kaldırırsın dünyayı. Demek adalarda çok para var. Tabii be kelebek, adalardakilerin hepsinde para dolu tüpler yatıyor. Kimi de içindekinin yarısını mübasırlara yedirip dışarıdan istediğini getiriyor. Çok yeni olduğum belli dostum. Bir şeyden haberin yok. Hayır, adalarla ilgili en ufak bilgiye sahip değilim. Yalnız oralardan kaçmanın güçlüğünü duydum. Kaçmak mı dedi Titi. Sözünü etmek bile gereksiz. 7 yıldır adadayım. 2 kaçma olayı görüldü. Sonuç ne oldu biliyor musun? 3 ölü, 2 yakalanma. Kimse başaramadı. Kaçmaya kalkışanların sayıca az oluşu da bu yüzden zaten. Neden adalardan merkeze indin? Ülserim olup olmadığına baktılar. Hastaneden kaçmayı denemedin mi? Ne kaçması be dostum? Sen işin bokunu çıkardın bir kere. Üstelik senin tüydüğün koğuşa düşmez miyim? Nasıl kolladıklarını düşünebilirsen. Soluk almak için pencereye yaklaşsan hemen geri çekiyorlar. Nedenini sorunca sonra kelebeğin yaptığını yapmaya kalkarsın da diyorlar. Baksana Titi, kim şu kafile başkanının yanında oturan iri yarı herif? Aynasızların adamı mı? Deli misin? Herkes ona büyük saygı gösterir. Yüklü bir herif ama itoğlit görünmeyi çok iyi beceriyor. Ne aynasızlarla dostluğu var ne de imtiyazlardan faydalandığı. Kürek mahkumluğunun bütün gerekliliğini yerine getiriyor. İyi dosttur, öğütlerinden faydalanılır. Aynasız takımından da hep uzak durur. Papazla doktor bile ondan iş çıkaramadı. Gerçek bir efe gibi davranan bu yüklü adam, Kral 15. Louis soyundan geliyor. Evet dostum, kendisi konttur. Gerçek bir kont. Adı da Kont Jean de Berac. Buraya geldiğinde mahkumların saygısını kazanması epey uzun sürdü. Nedeni de küreye gönderilmesine yol açan işin pek pis oluşu. Nedir peki suçu? Öz çocuğunu bir köprüden armağa atmış. Çocuk sığ yere düşünce aşağı inip kaldırmış ve götürüp derine koy verecek gücü kendinde bulabilmiş. Yok canım, öz çocuğunu 2 kere öldürmek gibi bir şey. Muhasebecilik yapan ve kontun dosyasını gören bir dostuma bakılırsa, adamı kendi soylu çevresi zıvanadan çıkarmış. Anası şatolarında oda hizmetçisi olarak çalışan çocuğun anasını köpek gibi sokağa atmış. Dostuma bakılırsa, kontun kendini beğenmiş ukala bir anası varmış. Bir hizmetçi parçasıyla ilişki kurmasına yerip oğlunu o kadar küçültmüş ki, sonunda çocuğunu kimsesizler yuvasına bırakacağını söyleyerek dışarı çıkan kont, onu köprüden attığında ne yaptığını bilmez haldeymiş. Ne kadara mahkum olmuş? Yalnız 10 yıla. Düşünsene gelebek, o bizim gibi bir adam mı? Evinin tek hakimi olan kontes, aile şerefini kurtarmak için bir kontun, hizmetçiden doğan çocuğunu öldürmesinin büyük suç olmadığını yargıçlara anlatmıştır herhalde. Sonuç ne? Basit bir halk çocuğu olarak benim vardığım sonuç şu. Özgür ve olaysız bir hayat yaşarken bu Kont Jean de Berac soylu sınıfından başka şeye önem vermeyecek, dolayısıyla da bu sınıf dışında hiçbir şeyle uğraşma gereğini duymayacak şekilde yetiştirilmiş taşralı bir asılzadeydi. Soyluların dışında kalanlar belki köle değildiler ama yine de önemsiz kişilerdi. Annesi olacak o bencillik ve kendini beğenmişlik örneği kadın, Kont'u öylesine hırpalamış ve baskı altında tutmuştu ki, Jean de Berac kendi soyundan gelen kişilerden farksız biri olmuştu. Önceleri anlattığım gibi bir insan olan bu adam, kelimenin tam anlamıyla soylu bir kişiliği ancak kürekte edinebildi. Belki aykırı gelir ama ancak şimdi gerçekten bir Kont Jean de Berac'tır. Bana yabancı olan Salut Adaları birkaç saat sonra bu yabancılığından sıyrılacak. Oradan kaçmanın güçlüğünü biliyorum. Evet, kaçmak güç ama imkansız değil. Açık denizden gelen rüzgarı iyice içime çekip düşünüyorum. Karşıdan gelen bu rüzgar kaçış sırasında insanı arkadan itmeye başlarsa, Geliyoruz. İşte adalar. Bir üçgen meydana getiriyorlar. Royal ve Saint Joseph bu üçgenin tabanı, şeytan da tepesi. İyice alçalan güneş ancak tropiklerde büyük bir parlaklık kazanan ışınlarıyla bu adaları aydınlatıyor. Böylece üçünü de ayrıntılarıyla görebilmek mümkün oluyor. Önce Royal, yüksekliği 200 metreyi aşan bir tepeciğin çevresinde dümdüz. Ayrıca tepesi de yamyası. Tümü denizin üstüne kondurulup üstü kesilmiş bir Meksikalı şapkasını andırıyor. Her yanı çok yüksek ve yemyeşil Hindistan cevizi ağaçlarıyla kaplı. Kırmızı damlı küçücük evler bu adaya az rastlanır bir çekicilik veriyor. Adada ne olduğunu bilmeyen biri hayat boyu burada yaşamayı isteyebilir. Düzlükteki fener kötü havalarda gemilerin adaya çarpmasını önlemek için denizi aydınlatıyor herhalde. Adaya iyice yaklaştığımızda 5 tane büyük ve uzun yapı görüyorum. Titi'den bunlardan ikisinin içinde 400 kürek mahkumunun yaşadığı uzun ve geniş koğuşlar olduğunu öğreniyorum. Sonra beyaz bir duvarla çevrili zindan ve hücreleriyle baskı kesimi geliyor. Dördüncü yapı kürek mahkumlarının hastanesi. Beşinci de mubasırların. Adanın her köşesinde yamaçları serpiştirilmiş içinde mubasırların yaşadığı kırmızı kiremit damlı küçük evler. Bizden epey uzakta ama Royal'in burnuna yakın. Saint Joseph seçiliyor. Orada Hindistan cevizi ağaçları ve yeşillik daha az. Denizden de büyük açıklıkla görülen kocaman yıkık dökük bir yapı adayı kaplamış. Hemen anlıyorum. Titi de görüşümü doğruluyor. Kale Bentley'e mahkum edilenler cezalarını burada çekiyorlar. Daha aşağıda normal cezalar çeken kürek mahkumlarının yaşadığı kamp binalarını da gösteriyor. Bu binalar denize çok daha yakın. Gözetleme kuleleri ve mazgallarıyla hepsi açıkça seçiliyor. Sonra beyaza boyalı duvarları ve kırmızı damlarıyla pırıl pırıl evcikler. Gemi güneyden Royal Adası'na yaklaştığında küçük şeytan adasını artık görmez oluyoruz. Önceden seçebildiğim kadarıyla bu ada Hindistan cevizi ağaçlarıyla kaplı koca bir kara parçası. Üstelik üzerinde önemli bir yapı da yok. Deniz kıyısında sarıya boyalı birkaç ev. Sonradan bu evlerde siyasi sürgünlerin yaşadığını öğreneceğim. Bütün beton bloklardan yapılma kocaman bir dal kıranla iyice korunan Royal Limanı'na giriyoruz. Bu dal kıranların yapılması kim bilir kaç kürek mahkumunun hayatına mal olmuştur. Üç düdük sesinden sonra Tanon rıhtımdan 250 metre kadar ötede demir atıyor. Beton ve iri çakıl taşlarından yapılma rıhtım çok uzun ve 3 metreyi aşan bir yükseklikte. Geride beyaza boyanmış binalar rıhtıma paralel uzanıyor. Beyaz üstüne kara yazıları okuyorum. Nöbetçi komutanlığı, filika servisi, fırın, liman yönetmenliği. Gemiye bakan kürek mahkumları görülüyor. Giysileri çizgili değil, sırtlarında beyaz bir gömlek var, altında da pantolon. Titi ile Balote adalarda parası olanların üstündeki harfler silinen un çuvallarıyla terzide kendilerine elbise diktirdiklerini söylüyor. Bu elbiseler pek alışılmış gibi değil belki. Yine de bir incelik sağlıyor. Hemen hemen hiç kimsede kürek mahkumu giysisi yok diyor. Bir filika Tanon'a yaklaşıyor. Dümende bir mubasır, sağda ve solda iki silahlı mubasır daha. Dümen tutanın yakınında belden yukarısı çıplak beyaz pantolonlu altı kürek mahkumu ayakta altı koca küreğe asılıyorlar. Kısa sürede rıhtımla gemi arasındaki yolu aldılar. Arkalarında can kurtaran filikaları türünden kocaman ve boş bir tekne bağlı. Filikalar gemiye yanaşıyor. Öncele kafile şefleri iniyor ve teknenin kıçında yerlerini alıyorlar. İki silahlı mubasır da burnuna geçiyor. Ayaklar prangasız ama eller kelepçeli. İkişer ikişer can kurtaran filikasına biniyoruz. Önce benim grubumdaki 10 kişi, sonra geminin burnundaki 8 kişi. Kürekçiler küreklere asılıyorlar. Geri kalanlar için bir kere daha gemiye gidip gelecekler. Rıhtıma çıkıyor, liman yönetmenliği yazılı binanın önüne dizilip beklemeye koyuluyoruz. Hiçbirimizin eşyası yok. Aynasızları aldırmadan arkadaşlar 5-6 metre öteden konuşuyorlar. Birlikte geldiklerimizden çoğu beni dostça selamlıyorlar. San Martin'de tanıdığım Cesari ve Escari adlı iki Korsikalı haydut, filika servisinde kürekçi olarak çalıştıklarını anlatıyorlar. Tam bu sırada Fransa'da polisin eline düşmeden önce tanıdığım Marsilya borsası olayına karışan Çapar görünüyor. Aynasızların önünde hiç çekinmeden üzülme kelebek diyor. Dostlarına güven, hücrede hiçbir şeyin eksik olmayacak. Ne kadar yedin? 2 yıl. İyi, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Buraya döner ve hayatımızın pek kötü olmadığını görürsün. Sağ ol Çapar. Dega'dan ne haber? Burada muhasebecilik yapıyor. Nasıl oldu da şimdiye kadar görünmedi hayret. Seni göremediğine üzülecek. Tam o sıra Galgani geliyor. Bana yaklaşıyor, nöbetçi geçmesine engel olmak istiyor ama yine de nöbetçiyi göğüsleyip yanıma varıyor. Söylediği de, kardeşimi öpmeme engel olamazsınız ya, Allah Allah, görünmemiş şeybe oluyor. İki yanağımdan öpüp kucaklarken bana güven diyor. Sonra da uzaklaşıyor. Aramızda geçen kısa konuşma şöyle. Ne yapıyorsun? Postacıyım, ulaştırma işlerine bakıyorum. İyisin ya, rahatım çok yerinde. Adaya son çıkanlar da bize katılıyor. Hepimizin kelepçelerini çözüyor. Titi ile Bolette, de, Conchian de Berac ve iki yabancı kafileden ayrılıyorlar. Bir mübasır, hadi bakalım diyor. Kampa gidiyorsunuz, ileri. Onların eşya torbaları yanlarında. Her biri torbasını sırtlıyor. Adanın tepelerine çıkan yolda yürümeye başlıyorlar. Ada komutanı yanında 6 mübasırla görünüyor. Yoklama yapılıyor, eksik yok. Bizi buraya kadar getiren muhafızlarımız çekiliyor artık. Muhasebeci nerede? Geliyor şef. Beyaz elbisesinin ceketi düğmeli, yanında bir mübasır, Dega'nın geldiğini görüyorum. İkisinin koltuğunun altında birer koca defteri kebir. İkisi de yeni gelenleri sıradan çıkarıyor ve numara veriyor. Siz hücre mahkumu bilmem kim. Gemide numaranız X, hücrede numaranız D olacak. Cezan ne kadar? X yıl. Sıra bana geldiğinde Dega yanaklarımdan öpüp kucaklıyor, kucaklıyor. Komutan yaklaşıyor yanımıza. Kelebek bu mu? Evet komutanım diyor Dega. Hücrede kendinize iyi bakın. 2 yıl çabuk geçer. Artık hücredeyim. Bir filika hazır. 19 mahkumdan onu ilk filikayla yola çıkıyor. Ben de harekete hazırlanmak üzere çağrıldım. Dega soğukkanlılıkla hayır diyor. O en son kafileyle gidecek. Geldiğimden bu yana kürek mahkumlarının konuşması beni çok şaşırtıyor. Pek disiplin hissedilmiyor. Aynasızlara kulak astıkları da yok gibi. Yanıma gelen Dega ile konuşuyorum. Bütün hikayemi ve kaçışımı biliyor. Sen Laurent'le benimle birlikte olan mahkumlardan bazıları adalara gelmiş ve Dega'ya her şeyi anlatmışlar. Halime yakınmıyor, bunu yapmayacak kadar ince ve bir insan. Yalnız kürekten gelen bir tek cümle çıkıyor ağzından. Başarmayı hak etmiştin yavrum. İnşallah gelecek sefere. Cesaret, demek gereğini bile duymuyor. Ben de cesaretin eksik olmadığını biliyor çünkü. Burada muhasebe şefiyim. Komutanla da aram çok iyi. Hücrede kaldığın sürece ağzını pek açma. Sana tütün ve yiyecek göndereceğim. Hiçbir şeyin eksikliğini duymayacaksın. Kelebek yürü. Sıra bana geldi. Hepinize eyvallah. Yüreklendirici sözlerinize teşekkürler. Filikaya biniyoruz. 20 dakika sonra da Saint Joseph Adası'na yanaşıyoruz. 6 kürekçi ve 10 hücre mahkumuna karşılık 3 silahlı mübasır bulunduğunu görüyorum. Bu teknenin ele geçirilmesini sağlamak çocuk oyuncağı aslında. Saint Joseph Adası'nda karşılama komitesi hazır. İki komutan kendini bize tanıtıyor. İlki ada cezaevinin, ikincisi de hücrelerin bulunduğu binanın komutanı. Çevremiz mübasırlarla sarılı. Yürüyerek hücrelerin bulunduğu binaya doğru ilerliyoruz. Yolumuzun üstünde bir tek kürek mahkumu yok. Üzerinde hücre cezası yazılı demir kapıdan girerken bu aman vermez binanın ciddiliğini fark ediyoruz. Demir kapı ve çevresindeki 4 yüksek duvar üzerinde yönetmenlik yazılı bir küçük kapıyla diğer 3 binayı gizliyor. 3 binanın ilkinde A, ikincisinde B, üçüncüsünde C yazılı. Yönetmenlikten içeri sokuyorlar bizi. Soğuk bir oda. Hücre cezasına çarptırılmış 19 kişi, ikişer ikişer sıralanmış komutanın sözlerini dinliyoruz. Mahkumlar, burasının kürek cezası çekenlerin Güyan'da işledikleri suçlardan ötürü getirildikleri bir ceza yeri olduğunu biliyorsunuz. Burada kimse sizi topluma kazandırma çabası göstermeyecek. Böyle bir çabanın gereksizliğini biliyoruz. Burada yola getirilmenize çalışılacak. Geçerli tek yönetmenlik çeneyi tutmaktır. Ağzınızı açmayacaksınız. Duvara vurarak haberleşmek tehlikelidir. Yakalanırsanız çok ağır cezalara çarptırılırsınız. Ağır bir hastalığa yakalanmadıkça devire gitmeye kalkmayın. Bir hastalık olmadan devire gittiğiniz anlaşılırsa cezalandırılırsınız. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Bir de sigara içmenin yasak olduğunu iyice bilin. Bu bastırlar hepsinin üstünü iyice arayın ve hücrelerine götürün. Carrie, Closiot ve Motorite aynı binada olmamalı. Bu işte sizi görevlendiriyorum Santori. 10 dakika sonra A binasında 234 numaralı hücreye kapatılıyorum. Closiot B'de, Motorite ise C'de. Bakışarak vedalaşıyorum. Buraya girer girmez sağ çıkmak istiyorsak, insanlık dışı yönetmeliğe boyun eğmemiz gerektiğini anladık. Uzun yol arkadaşlarımın bütün güçleriyle bana destek olan bu onurlu ve yürekli kişilerin, birlikte kaçtığımız için asla yakınmayan ve yaptığımız işten pişmanlık duymayan dostların uzaklaşmasını izliyorum. Yüreğim eziliyor. Özgürlüğümüzü elde etmek için verdiğimiz 14 aylık omuz omuza mücadeleden sonra, sınırsız bir dostlukla birbirimize bağlıyız artık. Beni koydukları hücreyi inceliyorum. Fransa gibi yeryüzünde özgürlüğün beşiği olarak bilinen, insan haklarını dünyaya getiren ülkenin, Güyana'da Atlantik Okyanusu üzerindeki yitik ve avuç içi kadar bir adada, Saint Joseph cezaevi gibi barbarlık örneği bir baskı tesisi kuracağı asla aklıma gelmezdi. Yan yana 150 hücre düşünün. Sırt sırta vermişler. Kalın duvardaki tek gedik, üzerinde küçük bir gözetleme yeri bulunan demir kapılar. Gözetleme deliğinin üstünde de komutandan emir alınmadıkça bu kapının açılması yasaktır yazılı. Solda tıpkı Beleoy cezaevindeki gibi tahta yastıklı bir kerevet. Kerevet kalkıp iniyor, bir çengelle duvara asılabiliyor. Bir battaniyesi var. Köşede aralıksız iskemle yerine geçen bir beton blok. Bir küçük süpürge, bir asker maşrapası, bir tahta kaşık, kenef deliğini gizleyen ve zincirle bağlı bir madeni kapak. Duvarların yüksekliği 3 metre. Tavan tramvayla raylarını andıran koca demir kirişlerden meydana gelmiş. Bu kirişler öylesine birbirine geçmiş ki aralarından irice bir şey sızamaz.